Ayrım 10.
Arkası dönük olan Nana onları görmüyordu. Şimdi yine yanına oturan şişman Steiner'le ilgilenmeye başlamıştı. Oh olsun, suç bunu istememiş olan Mufa'daydı. Gömlek gibi ince, buruşuk, beyaz fulardan giysinin içinde yüzünü solgunlaştıran hafif sarhoşluğu, morarmış yorgun gözleri o sevimli, sakin tavrıyla kendini sunar gibiydi. Topuzuyla göğsündeki güllerin yaprakları dökülmüş, yalnız sapları kalmıştı. Bu arada Steiner elini birden Nana'nın eteğinden geri çekti. George'un iliştirdiği iğneler eline batmıştı. Birkaç damla kan çıktı. Damlalardan biri giysinin üstüne düşüp leke yaptı. "Şimdi imzalanmış oldu," dedi. Sabah oluyordu. Pencerelerden kasvetli, donuk bir ışık giriyordu. Bunun üzerine hareket başladı. Sıkıntılı, öfke dolu bir dağılıştı bu. Gecesi mahvolduğu için pek öfkeli olan Caroline Hackett, hoş olmayan şeyler görmek istenmiyorsa gitmenin tam zamanı olduğunu söyledi. Rose, suç ortaklığı yapmış bir kadın gibi yüzünü buruşturuyordu. Bu kızlar hep böyle olurdu. Rahat durmasını bilmezler, daha işin başındayken iğrençlikler yapıverirlerdi. Mignon Van der Rohe'sin paralarını alınca karı koca ertesi gün Faucher'i yeniden yemeğe çağırdıktan sonra Steiner'e aldırış etmeden çekip gittiler. Bunun üzerine Lucy gazetecinin kendisini götürmesini istemedi. Onu bağırarak tiyatrocu kadına yolladı. Geri dönen Rose ansızın dişlerinin arasından pis fahişe diye karşılık verdi. Ancak kadın kavgalarında her zaman babacan bir tavır takınan Mignon deneyimli ve üstün bir tavırla bu işi sona erdirmesini rica ederek karısını çoktan dışarıya itmişti. Onların ardından Lucy tek başına merdivenden bir kraliçe tavrıyla indi. Sonra Gaga La Faloise'i götürmek zorunda kaldı. Delikanlı hasta gibi görünüyor, çocuk gibi hıçkırıyor, yanındaki iki erkekle çoktan savuşmuş olan Clarice'i çağırıyordu. Simon da ortalıkta yoktu. Geriye Tatandene, Lea ve Maria Blond kalmıştı. Onlarla da büyük bir kibarlıkla Labordet ilgilenmeyi üstlendi. Nana hiç uykum yok diyordu. Bir şeyler yapmalı. Camların arkasından gökyüzüne bakmaktaydı. İç rengi bulutların koştuğu kurşun rengi bir göktü bu. Karşıda Haussmann bulvarının öteki yanında henüz uyumakta olan evlerin ıslak damları sabahın aydınlığı içinde belli belirsiz görünüyordu. Issız caddeden tahta pabuçlarını sürüyerek bir çöpçü kalabalığı geçmekteydi. Saat 6'ydı. Paris'in bu asık yüzlü uyanışı karşısında Nana'nın yüreği yufkalaşmıştı. Bir genç kız gibi o anda kırlara gitmek, aşk serüveni yaşamak, tatlı, beyaz bir duygu yaşamak gereksinimini duydu. Yeniden Steiner'in yanına dönerek, "O, anlamıyorsunuz," dedi. "Beni Bolon ormanına götüreceksiniz. Orada süt içeriz." Çocuk gibi sevinerek ellerini çırpıyordu. Bankacı doğal olarak kabul edecekti. Ama başka şey beklediğinden canı sıkılmıştı. Nana onun yanıtını beklemeden koşup omuzlarına bir kürk aldı. Salonda Steiner ve delikanlılardan başka kimse kalmamıştı. Bunlar kadehlerinin son damlasına kadar tüm şampanyaları piyanonun içine döktükten sonra kalkıp gitmekten söz etmeye başlamışlardı ki o anda içlerinden biri zafer kazanmışçasına çıkıp geldi. Elinde kilerden aldığı son bir şişe daha vardı. "Durun durun," diye bağırdı. "Bir şişe Chartreuse daha var. Piyanoya da bir şişe daha gerekiyordu. Şimdi kendine gelir. Haydi çocuklar, şimdi tüyelim artık. Aptalız biz." Tuvalet odasında bir iskemlenin üstünde uyuyakalan Zoe'yu Nana'yı uyandırmak zorunda kaldı. Hava gazı lambası yanıyordu. Zoe irkildi. Hanımının şapkasını, kürkünü giymesine yardım etti. Nana sonunda bir karara varmış olmanın rahatlığı içinde içini dökme gereksinimini duyarak Zoe'ya "Neyse sonunda isteğini yaptım," dedi. "Hakkım varmış. Ha bankacı ha başkası olmuş." Hizmetçisine "Sen," demişti. Hala uyku sersemi olan hizmetçinin suratı asıktı. Homurdanarak bunu ilk akşam yapması gerektiğini söyledi. Sonra Nana'nın ardından odaya girince o iki kişiyi ne yapacağını sordu. Bordenav hala horluyordu. George da gizlice gelip başını bir yastığa gömmüş, sonunda o meleklere özgü soluğuyla uyumuştu. Nana onları uyur bırakmasını söyledi. Ancak içeriye Dogene'nin girdiğini görünce yeniden duygusallaştı. Dogene mutfaktan hep Nana'yı gözlemişti. Kederli bir hali vardı. Nana onu kucağına alıp türlü nazlarla öperek, "Bak Mimiciğim, değişen bir şey yok," dedi. "Bilirsin ki yalnız Miniciğimi severim. Öyle değil mi? Yemin ederim. Böylesi daha iyi olacak. Yarın gel de saatleri kararlaştıralım. Hadi madem beni seviyorsun, beni kucakla. Oh, daha sıkı, daha sıkı." Sonra sıvışıp Steiner'in yanına koştu. Süt içme düşüncesi yine aklına gelince sevindi. Boş dairede yalnız Conte Van der Rohe'sle İbrahim'in kurban edilmesi parçasını okumuş olan göğsü nişanlı adam vardı. Oyun masasına çivilenmiş gibiydiler. Nerede olduklarını bilmiyor, güneşin doğuşunu görmüyorlardı. Blanche ise uyumaya çalışmak üzere salonda bir kanepenin üstüne yatmaya karar vermişti. Nana, "Blanche da buradaymış," diye bağırdı. Biz süt içmeye gidiyoruz şekerim. Siz de gelin. Sonra vandevrisi buradan alırsın. Blanche tembel tembel ayağa kalktı. Bu kez bankacının kırmızı yüzü öfkeden sarardı. Canını yine sıkacak olan bu şişman kızı da götüreceği düşüncesiyle kızmıştı. Ama iki kadın onu tutuyor durmadan, bilirsiniz ya sütü bizim önümüzde sağmalarını istiyoruz diyorlardı. 5. Varyetes tiyatrosunda Sarışın Venüs'ün 34. temsili oynanıyordu. Birinci perde yeni bitmişti. Sanatçıların bekleme odasında Simon, küçük çamaşırcı kız kılığıyla üzerinde bir ayna bulunan konsolun karşısında ayakta duruyordu. Konsol köşelerde locaların koridorunda açılan iki kapının arasındaydı. Simon tek başına aynada kendini inceliyor, makyajını düzeltmek için parmağını gözlerinin altına sürüyordu. Bu arada aynanın iki yanındaki hava gazı lambaları onu çiğ bir ışıkla aydınlatmaktaydı. Sırtında İsviçreli amiral kılığı, kocaman kılıcı, kocaman çizmeleri, başında iri sorgucuyla içeriye Prulier girdi. Geldi mi diye sordu. Simon dudaklarını görmek için aynaya bakıp gülerek kılını kıpırdatmadan kim dedi. Prens. Bilmiyorum, aşağıya iniyorum ben. Ya demek gelecekti. Galiba her gün geliyor. Prulier konsolun karşısında bulunan ve içinde kop kömürü yanmakta olan ocağa yaklaştı. Burada da başka iki hava gazı lambası pırıl pırıl yanmaktaydı. Başını kaldırdı. Sağda ve solda duran, altlarında ampir biçimi yaldızlı iki sphinx başı bulunan barometre ile duvar saatine baktı. Sonra yüksek arkalıklı geniş bir koltuğa uzandı. Koltuğun yeşil kadife kumaşı dört kuşak komedyenler tarafından yıpratılmış, sararmıştı. Sonra sahneye giriş sıralarını beklemeye alışmış sanatçıların o yorgun, boyun eğmiş tavrıyla bakışları dalgın, kımıldamadan orada durdu. Yaşlı Bosk da ayaklarını sürüyerek, öksürerek içeriye girdi. Üst üste birçok yakası bulunan eski sarı bir cekete sarılmıştı. Omuzundan kayan ceketinin ucundan Kral Dagobert'in sarı sırma işlemeli gömleği görünüyordu. Tacını piyanonun üstüne bıraktıktan sonra bir an sesini çıkarmadan aşağı yukarı dolaştı. Yüzü asıktı ama babacan bir tavrı vardı. Aşırı içki yüzünden elleri titriyordu. Uzun beyaz bir sakal içkiden kızarmış yüzüne saygıdeğer bir görünüm vermekteydi. Sonra yine sessizce bir yağmur sağanağının avluya açılan büyük pencereyi kamçıladığını duyunca tiksinmiş gibi bir hareket yaparak ''Ne berbat hava!'' diye homurdandı. Simon'la Prulier hiç kımıldamadı. 4-5 tablo manzara resimleri, sanatçı Verne'nin bir portresi hava gazı ışığında sarı görünüyordu. Bir sütun gövdesinin üstünde Varietes'in eski sanatçılarından Potier'in büstü boş gözlerle bakıyordu. O sırada bazı sesler işitildi. Fontan'dı bu. İkinci perde için şık delikanlı kılığındaydı. Baştan aşağı sarılar giymiş, sarı eldivenler takmıştı. El kol işaretleri yaparak ''Canım haberiniz yok mu?'' diye bağırdı. ''Bugün benim doğum günüm.'' Simon gülümseyerek Fontan'ın kocaman burnunun komiklere özgü geniş ağzının çekimine kapılmışçasına yaklaşarak ''Ya'' dedi. ''Demek senin adın Aşil.'' ''Tamam. İkinci perdeden sonra şampanya göndermesi için Bayan Brun'a haber vereceğim.'' Bir süreden beri uzakta bir zil çalıyordu. Uzun uzun çınlayan ses hafifledi. Sonra yine canlandı. Zil susunca bir çığlık duyuldu. Merdiveni inip koridorlarda yitip gitti. İkinci perde için sahneye, ikinci perde için sahneye diye bağırıyordu. Ses gittikçe yaklaşıyordu. Ufak tefek, soluk yüzlü bir adam sanatçılar locasının kapısını geçti. Çırlak sesiyle avazı çıktığı kadar ikinci perde için sahneye diye bağırdı. Tüm bu gürültü patırtıyı işitmemiş görünen Prulier, ''Vay canına, şampanya ısmarlıyorsun demek.'' dedi. ''İyisin bakıyorum.'' Yeşil kadife kaplı bir peykenin üstünde oturup başını duvara dayayan yaşlı Bosk, ''Ben senin yerinde olsam şampanyayı kahveden getirtirdim.'' dedi. Ama Simon, Bayan Brown'un da biraz kâr etmesini istiyordu. Beri yandan da ellerini çırpıyor, Fontan'a yiyecekmiş gibi bakıyordu. Fontan'ın sivri keçi maskında gözleri, burnu, ağzı durmadan oynuyordu. Simon, ''Ah şu Fontan'' dedi. ''Bu işleri yalnız o yapar. Yalnız o yapar.'' Sanatçı bekleme salonunun iki kapısı da kulislere giden koridora doğru ardına kadar açıktı. Görünmeyen bir hava gazı fenerinin aydınlattığı sarı duvar boyunca hızlı gölgeler koşup gidiyordu. Karnaval kılığına girmiş erkekler, şallara sarılmış yarı çıplak kadınlar, ikinci perdenin tüm figüranları. Bol Noir çalgılı kahvesinin tüm maskaralarıydı bunlar. Koridorun sonunda da sahneye inen beş basamak tahta merdivenden gürültüyle yuvarlanan ayak sesleri işitilmekteydi. Büyük Clarice koşarak geçtiği sırada Simon ona seslendi. Ancak Clarice birazdan geleceğini söyledi. Sonra hemen yine geldi gerçekten de. İris kılığındaydı. İnce gömleğinin ve eşarbın altında tir tir titriyordu. ''Vay canına'' dedi. ''Hava da sıcak değil ki. Üstelik kürkümü locamda bıraktım.'' Sonra ocağın karşısında durup bacaklarını ısıtmaya başladı. Mayolu bacakları koyu pembe bir renk almıştı. Konuşmasını sürdürerek prens gelmiş dedi. Ötekiler merakla ya diye bağırdı. Evet, ben de bunun için koşuyordum. Onu görmek istedim. Sağ ön locada oturuyor. Perşembe de oradaydı. Vay canına, bir haftada üçüncü gelişi. Şu nana şanslı kız doğrusu. Bense bir daha gelmeyeceğine bahse girmiştim. Simon ağzını açmak üzereydi. Ancak sanatçılar odasının hemen yakınından duyulan yeni bir bağırış yüzünden sözleri işitilmedi. Habercinin cıllak sesi koridorda çınlıyordu. Perde açılıyor. Simon konuşma olanağını bulunca üç kez ha dedi. İşler iyi gidiyor. Bilirsiniz belki prens Nana'nın evine gitmek istemeyip onu kendi evine götürüyor. Bu da ona epey pahalıya patlıyormuş. Prulier ayağa kalkmış, locaların beğenisini kazanmış yakışıklı bir erkek olarak aynaya bir göz atmaya giderken bir yandan da insan kente inince diyordu. Katları koridorları dolaşan habercinin gittikçe hafifleyen sesi durmadan başlıyor başlıyor diyordu. Bunun üzerine Nana ile prens arasındaki işin ilk kez nasıl başladığını bilen Fontan, kendisine sokulan bazı ayrıntıları vermek için eğildiği zaman kahkahalar atan iki kadına bu öyküyü anlattı. Yaşlı bozkun kılı bile kıpırdamamıştı. Aldırmaz görünüyordu. Böyle dalavereler artık onu ilgilendirmiyordu. Toz toparlak olmuş, sıranın üstüne rahatça uzanan kocaman bir kırmızı kediyi okşamaktaydı. Sonra bunak kral gibi o saf tavrıyla kediyi kucağına aldı. Kedi sırtını kabartıyordu. Ardından bozkun uzun ak sakalı uzun uzun kokladıktan sonra kola kokusundan tiksinmiş olacaktı ki yeniden sıranın üstüne kıvrılıp uyudu. Bozk ciddi ve dalgın görünüyordu. O sırada öyküsünü bitirmek üzere olan Fontana birden dönerek ''Neyse ama senin yerinde olsam şampanyayı kahveden alırdım.'' dedi. ''Oranınki daha iyidir.'' Habercinin uzun cırtlak sesi bu kez ''Başladı, başladı.'' diye bağırdı. Bu bağırış bir süre çınladı kaldı. Acele eden ayak sesleri işitildi. Ansızın açılıveren koridor kapısından içeriye çalgı sesleriyle uzaktan bir uğultu geldi. Kapı yine kapandı. Kumaş kaplı kapı kanadının boğuk sesi işitildi. Sanatçılar odasında yeniden ağır bir sessizlik sürmekteydi. Bu salondan 100 metre ileride ise halk alkışlıyordu. Clarice ile Simon hala Nana'yı konuşuyordu. Şu Nana hiç acele etmezdi doğrusu. Bir gece önce de sahneye geç girmişti. Bu arada tümü sustu. Uzun boylu bir kız başını kapıdan uzatmış, yanlış yere geldiğini anlayınca koridorun sonuna doğru savuşup gitmişti. Bu satindi. Başında vualetli bir şapka vardı. Konuk olmaya giden bir hanım havalarındaydı. Bu kıza bir yıldan beri Varietes kahvesinde rastlayan Prulier güzel bir sürtük diye mırıldandı. Bunun üzerine Simon, Nana'nın yatılı okulda Satin'le karşılaştığını, ona birden kanının kaynadığını, Bordenova bu kıza rol versin diye asıldığını anlattı. Fontan içeriye giren Mignon'la Fauchery'nin ellerini sıkarak ''Vay, hoş geldiniz.'' dedi. İki kadın Mignon'u öperken yaşlı Bosk da parmaklarını uzattı. Fauchery, ''Salon bu akşam çok dolu değil mi?'' diye sordu. Prulier, ''O, olağanüstü.'' diye karşılık verdi. ''Görseniz bayılıyorlar oyuna.'' Mignon, ''Çocuklar sıra sizde galiba.'' diye uyardı. ''Evet, birazdan sıraları gelecekti. Yalnız dördüncü perdede rolleri vardı. Yalnız Bosk kalkmıştı. Eski bir sahne kurdunun içgüdüsüyle kendi sırasının geldiğini anlamıştı. Tam o anda haberci kapıda göründü. ''Bay Bosk, Matmazel Simon.'' diye onlara seslendi. Simon hemen sırtına bir kürk alıp çıktı. Bosk acele etmeden gidip tacını aldı. Sonra bir tokatla başına oturttu. Mantosunu sürükleyerek bacaklarının üzerinde zor durarak çıktı. Giderken rahatsız edilmiş bir adam gibi öfkeyle homurdanıyordu. Fontan Fauchery'ye ''Son yazınızda çok kibar davranmışsınız.'' dedi. ''Yalnız komedyenler için neden kendilerini çok beğenirler?'' dediniz. Mignon da bağırarak ''Evet canım, neden böyle dediniz?'' diye sordu. Sonra koca ellerini gazetecinin sıska omuzlarına hızla indirdi. Fauchery bunun üzerine iki büklüm oldu. Prulier ile Clarice kahkahalarını zorla tutuyordu. Bir süreden beri tüm tiyatro halkı kulislerde oynamakta olan bu komediyle neşeleniyordu. Karısının şımarıklığına öfkelenen, şu Fauchery denen herifin aileye dedikodudan başka bir şey taşımadığına içerleyen Mignon, gazeteciden öç almak için ona aşırı derecede dostluk gösterilerinde bulunmaya karar vermişti. Her akşam ona sahnede rastladıkça aşırı bir sevgiye kendini kaptırmış gibi tokat atıp duruyordu. Bu dev gibi adamın yanında pek cılız kalan Fauchery de Rose'un kocasıyla bozuşmak için bu tokatları zoraki bir gülümsemeyle karşılıyordu. Mignon şakayı daha da ileri götürerek ''Bak dostum'' dedi. ''Fontana hakaret ediyorsunuz. Dikkatli olun. Bir, iki, doğru göğsüne.'' Geriye kaykılmış delikanlıya öyle bir tokat indirmişti ki zavallı bir an sarardı. Öylece kala kaldı. Ama beri yandan da Clarice gözünü kırparak ötekilere Rose Mignon'u gösteriyordu. Kapının önünde durmakta olan Rose onları görmüştü. Kocasını fark etmemiş gibi yaparak doğruca gazeteciye doğru ilerledi. bebek kılığı içinde çıplak kollarıyla ayaklarının üzerinde yükseldi. Nazlı bir çocuk gibi kırıtarak alnını ona uzattı. Fauchery, iyi akşamlar bebek dedi. Sonra senli benli bir tavırla kadını öptü. Tokatlarının acısı çıkmış oluyordu. Mignon bu öpücüğü görmemiş gibi yaptı. Herkes karısını öpüyordu tiyatroda. Yalnız gazeteciye yan yan bakarak hafifçe güldü kuşkusuz. Gazeteci Rose'un meydan okuyuşunu pahalıya ödeyecekti. Koridora bakan kumaş kaplı kapı açılıp kapandı. Alkış sahnesini ta sanatçıların odasına kadar getirdi. Simon rolünü bitirmiş geliyordu. Ah, Bosk baba, büyük bir etki yaptı diye bağırdı. Prens gülmekten katıldı. Ötekiler gibi para almışçasına alkışlıyordu. Baksanıza, ön locada prensin yanında oturan iri yarı beyi tanıyor musunuz? Çok yakışıklı bir erkek. Seçkin tavırları, güzel favorileri var. Fauchery, Kont Muffa'dır o diye karşılık verdi. Önceki gün prens, imparatoriçenin yanındayken onu bu akşam için yemeğe çağırmıştı. Daha sonra onu baştan çıkarmış olacak. Rose, Mignon'a dönerek, Kont Muffa ha dedi. Biz de onun kayınbabasını tanıyoruz. Öyle değil mi August? Bilirsin, bir akşam evine şarkı söylemeye gittiğim şu Marquis'de short yok mu canım? O da salonda şu anda bir locanın dip tarafında gördüm onu. Yani ne yaşlıdır o? Kocaman sorgucunu takmış olan Prulier genç kadına dönüp seslendi. Hadi Rose, gidelim. Rose cümlesini tamamlamadan koşarak onu izledi. O sırada tiyatronun kapıcısı Bayan Brown kucağında kocaman bir buketle kapının önünden geçmekteydi. Simon şaka olsun diye buketin kendisine mi geldiğini sordu. Ama kapıcı kadın yanıt vermeden çenesiyle Nana'nın locasını gösterdi. Loca koridorun sonundaydı. Ah bu Nana, herkes çiçeklere boğuyordu onu. Sonra Bayan Brown geri dönünce Clarice'e bir mektup verdi. Kızın ağzından boğuk bir küfür çıktı. Yine şu can sıkıcı Lafaloise'di. Ne yapışkan adamdı o. Kapıcı Lafaloise'un kulübede beklediğini söyleyince Clarice, perde kapanınca ineceğimi söyleyin ona diye bağırdı. Suratına da bir tokat indireceğim. Fontaine koşarak geldi. Bayan Brown dinleyin, Bayan Brown dinleyin deyip duruyordu. Perde arasında 6 şişe şampanya getirin. O sırada haberci göründü. Soluk soluğa şarkı söyler gibiydi. Herkes sahneye, sıra sizde Bay Fontaine, acele edin, acele edin dedi. Fontaine şaşırarak, peki, peki şimdi geliyorum, Barillot baba dedi. Bu arada Bayan Brown'un arkasından koşarak durmadan, duydunuz mu diyordu, perde arasında sanatçı odasına 6 şişe şampanya getirin. Benim doğum günüm, parası benden. Simon'la Clarice eteklerini gürültüyle hışırdatarak çıkıp gitmişti. Ortalıkta kimse kalmadı. Koridorun kapısı yine boğuk bir sesle kapanınca sanatçılar odasının sessizliği içinde yeni bir sahanağın pencereyi kamçıladığı işitildi. 30 yıldır tiyatro hademeliği yapan ufak tefek sarı yüzlü yaşlı Barillot, Mignon'a senli benli bir tavırla yaklaşarak açık enfiye kutusunu uzattı. Locaların bulunduğu koridorlarla merdiven arasında sürekli koşuşturma sırasında bu enfiye ikramı ve kabulü sayesinde biraz dinlenme olanağı buluyordu. Kendi deyimiyle daha Bayan Nana da vardı. Ama o hep kendi bildiğini okuyor, para cezalarını aldırmıyordu. Canı sahneye geç çıkmak istedi mi geç çıkıyordu. Şaşkın şaşkın durdu. Vay canına diye mırıldandı. Gelmiş işte. Prensin geldiğini öğrenmiş olmalı. Nana gerçekten de ağzı bozuk kadın kılığında koridorda göründü. Kolları ve yüzü beyazdı. Gözlerinin altında iki pembe leke vardı. İçeriye girmedi. Yalnız başıyla hafifçe Mignon ve Fauchery'e bir işaret yaptı. Merhaba, iyi misiniz? Uzattığı elini yalnız Mignon sıktı. Nana da kraliçe tavrıyla yolunu sürdürdü. Ardında giydirici kadını geliyordu. Kadın peşinden yürürken etekliğinin kıvrımlarını düzeltmek için eğiliyordu. Giydirici kadının arkasından da kafilenin sonuncusu olarak kibar tavırlar takınmaya çalışan ama daha şimdiden sıkıntıdan patlayan Satin geliyordu. Mignon birden Steiner nerede diye sordu. Sahneye dönmek üzere olan Barillot, Steiner dün Lore'ye gitti dedi. Sanıyorum orada bir krevi olacak. Ha evet biliyorum, Nana'nın krevi. Mignon ciddileşmişti. Bu Steiner de bir zamanlar Rose'a bir konak sözü vermişti. Neyse, insan kimseyle bozuşmamalıydı. Nasıl olsa yeniden birlikte olurlardı. Mignon düşlere dalmıştı ama üstünlüğünden vazgeçmiyordu. Ocakla konsol arasında dolaşmaya başladı. Sanatçılar odasında şimdi yalnız kendisi ve Fauchery vardı. Yorgun olduğundan gazeteci büyük koltuğa gelip uzanmıştı. Gözleri yarı kapalı, sakin, ötekinin gelip geçerken attığı bakışlarının altında rahattı. Mignon yalnız kaldıklarında ona tokat atmaya tenezzül etmiyordu. Bu olayı kimse görmedikten sonra tokat atması neye yarardı? Alaycı bir koca olarak yaptığı bu şakalardan Mignon da hoşlanmıyor, bunlara aldırmıyordu. Böyle birkaç dakika için rahat bırakılmış olmaktan memnun olup Fauchery bacaklarını gevşek gevşek ocağa doğru uzatmış, bakışları havada, sırayla barometreye ve saate bakıyordu. Mignon yürürken bir ara Potier'in büstünün önünde dikildi. Görmeden büste baktı. Sonra yine pencerenin önüne gitti. Avlunun karanlık çukurluğu görünüyordu. Yağmur dinmiş, ortalığı derin bir sessizlik kaplamıştı. Hava kop kömürünün büyük sıcaklığı, hava gazı lambalarının parıltısı yüzünden ağırlaşmıştı. Kulislerden hiç gürültü işitilmiyordu. Merdivenle koridorlar ölüm sessizliğine bürünmüştü. Perde sonlarının boğuk sessizliklerinden biriydi bu. Bu anlarda tüm tiyatro topluluğu sahnede son perdeyi kulakları sağır eden bir gürültüyle bitirir, sanatçıların boş odaları uyurdu. Bordenov'un kısık sesi birden işitildi. Vay edepsiz karılar! Yeni gelmişti. Sahnede aptal aptal durdukları için neredeyse düşecek gibi olan iki figüran kıza bağırıyordu. Mignon'la Fauchery'i görünce bir şey göstermek için onları çağırdı. Prens perde arasında locasına gelerek Nana'ya hayranlığını belirtmek istemişti. Bordenov onları sahneye götürürken rejisör yanlarından geçti. Bordenov, şu Fernand'la Maria sürtüklerine para cezası verin bakalım diye bağırdı öfkeyle. Sonra sakinleşti. Mendiliyle yüzünü sildikten sonra soylu bir baba tavrıyla ekledi. Prens hazretlerini karşılayacağım. Perde uzun alkışlar arasında iniyordu. Artık sahne ışıklarıyla aydınlatılmayan sahnenin yarı karanlığında bir kargaşa itiş kakış başladı. Sanatçılarla figüranlar localarına koşarken makinistler de dekorları çabucak kaldırıyordu. Bu arada Clarice ile Simon sahnenin dibinde kalmış alçak sesle konuşuyorlardı. Sahnede karşılıklı iki konuşma arasında bir iş çeviri vermişlerdi. Clarice her şeyi iyice gözden geçirdikten sonra Lafaloise'i görmemeyi yeğliyordu. Lafaloise Gaga ile birlikte olmak için kendisini bırakmaya yanaşmıyordu. Bu yüzden Simon yalnızca gidip ona bir kadına böyle yapışmanın doğru olmayacağını söyleyecek, sonunda onu sepetleyecekti. Bunun üzerine opera komik çamaşırcı kadın kılığında olan Simon, omuzlarında kürküyle basamakları yağ içinde duvarları nemli yuvarlak merdivenden kapıcı odasına inmeye başladı. Sanatçılar merdiveni ile yöneticiler merdiveni arasında bulunan bu odanın sağında, solunda saydam kocaman fener gibi camlı geniş bölmeler vardı. İçlerinde iki hava gazı lambası ışıl ışıl yanmaktaydı. Duvardaki gözlerde mektuplar, gazeteler yığılmıştı. Masanın üzerinde unutulmuş kirli tabakların kapıcı kadının iliklerini onarmakta olduğu eski bir bluzun yanında çiçek demetleri bekliyordu. Pis bir tavan arasını andıran bu dağınıklığın ortasında da eldivenli, temiz giyimli kibar baylar dört hasır iskemleye oturmuş sabırlı sabırlı boyun eğmişçesine bekleşiyordu. Kapıcı Bayan Brown elinde yanıt kağıtlarıyla sahneden her inişinde baylar heyecanla başlarını çeviriyordu. Şimdi Bayan Brown bir delikanlıya bir mektup getirmişti. Genç adam hemen taşlığa gidip hava gazı lambasının ışığında mektubu açmış, okuyunca hafifçe sararmıştı. Mektubun aynı yerinde birçok kez okuduğu o basma kalıp cümle vardı. Bu akşam olanaksız canım, işim var. Odanın dip tarafında masayla sobanın arasında Lafaloise bir iskemlede oturuyordu. Geceyi burada geçirmeye karar vermiş gibi bir hali vardı. Ama yine de endişeliydi. Yeni doğmuş bir sürü kara kedi yavrusu çevresinde koşup durduğu için uzun bacaklarını geri çevirmişti. Arka ayaklarının üstüne oturan dişi kedi sarı gözleriyle Lafaloise'e dik dik bakıyordu.